Ayrım 8. Çılgın gibi Suat Derviş. Sayfa 84. Kulüpteki öğle yemeğini bir akşam yemeği ve onu bir Kortra gezintisi takip etmişti. Celil'e yabancılarla yapılan bu neviden gezintileri ve böyle davetleri hiç sevmezdi. Halbuki bu davetler daha sık da olsa buna içinden edecek bir itiraz bulamıyordu. Niçin neden olduğunu tahlil edemeden bu 5 kişilik meclislerinden hoşlanıyordu. Hiç farkına varmadan onunla buluşacakları gün aynasının karşısında daha uzun zaman kalıyordu. Niçin ve neden yaptığını tahlil etmeden aynı mecliste bulundukları zaman iradesi haricinde olarak mütemadiyen Ahmet'le Muhsin arasında mukayese yapıyordu. Ve böyle bir mukayese yapmaktan da ayrıca azap duyuyordu. Çünkü bu mukayeseler daima Ahmet'in aleyhindeydi. Maddi ve manevi cepheden onlar birbirleriyle karşılaştırıldılar mı, daima Ahmet kaybediyordu. Ahmet'ten daha yaşlı olmasına rağmen Muhsin ondan çok daha genç ve sportif bir vücuda malikti. Sahip. Ahmet'in hele bu son 2 sene içinde çok şişmanlamış olduğunu Celil'e bu mukayeselerle fark etmeye başlamıştı. Gergin yanaklarının altındaki yağ tabakaları cildin üstünde bile pırıl pırıl parlıyor, hele biraz içki içti mi, fazla fazla konuştu mu, biraz hava sıcak mı, hemen koyu bir ter yanaklarını, burnunun ve dudaklarının üstünü kaplıyordu. Yağ gibi bir şey. Halbuki Muhsin'in yüzü daima hemen yeni yıkanmış gibi taze ve tersizdi. Onun vücudu daha geniş ve boyu daha uzundu. Ahmet şişmanladıkça kısa boylu ve toparlak oluvermişti. Sonra Ahmet pahalı elbiseler diktirmeye başladığından beri zevksiz giyiniyordu. Ve birinci sınıf giyinmek arzusuna rağmen hem terzisi onun terzisinden hem zevki onun zevkinden çok aşağıydı. O daha çok susuyor, Ahmet daha çok konuşuyordu. Ve konuşurken kendisini beğendirmek ister gibi bir gayret sarf ediyordu. Bazen nükteli ve sevimli olan muhaberesinde daima göze girmek isteyen bir mağdunun, aşağı derece bulunan emir alan, cehdi, çaba var gibiydi. Muhsin daha az konuşuyordu ve belki de söylediği sözler parlak değildi. Fakat sesinin tonunda ve sözlerinde tam bir tabiilik vardı. Bu seste en ufak manasıyla kendini beğendirmek cehd ve gayreti yoktu. Hiçbir sahtelik yoktu bu seste. En basit sözleri bile emin bir ifadeyle söylüyordu. En alelade bir düşünce onun dilinde bir hüküm katiyeti alabiliyordu. Çünkü o bunları itiraz hicap ettirmez bir edayla söylüyordu. Onda Muhitine hükmetmeye, fakat uzun zamanlardan beri hükmetmeye alışmış bir insanın kendinden emin duruşu, kendinden emin bakışı, kendinden emin konuşması vardı. Daima ve her zaman kendisine hak verilmiş, uzun zamandan beri bu böyle olduğu için buna alışmış ve buna doymuş insanların kendi kudretlerini her göze göstermek istemeyen tevazu onda da vardı. Öyle bir tevazu ki mevcudiyeti ve izhar edilişi dahi gösterenin kudretini hatırlatmaktan başka işe yaramıyordu. O kadar kudretli ki bunu göstermek istemiyor, hatta buna tenessül etmiyordu. Halbuki Ahmet öyle miydi ya? Kendi fikirlerine en aykırı gelenleri dahi Muhsin'in karşısında kabul edişinde tevazuyla vasıflandıracak bir hususiyet yoktu. Bu tevazu değil, daha fazla bir dal kavukluğa benziyordu. Muhsin'in dev serveti başında onun minicik banknot tomarcıkları ve Muhsin'in muazzam işleri yanında ancak tipik bir hileyle birkaç bin lira kazanç getiren küçücük işleriyle her zaman ne kadar iftihar ederdi. Karıcığım, ben müthiş bir adamım. Karıcığım, göreceksin, seni dünyanın en zengin kadını yapacağım. Karıcığım, seni mücevherlere, altın ipeklere, kürk ve incilere gark edeceğim. Ben yaptım. Ben kazandım, ben söyledim gibi konuşmalarının şüphesiz ki tevazuyla en ufak bir ilişiği yoktu. Celil'e bugün kalbini dolduran, bugün kalbini doldurup taşan bu bunaltıcı duyguları hissetmeye ne zaman başlamıştı? bunu hiç bilmiyordu. Bu tabii uyanık bir insanın uyumaya ne zaman başladığını anlamayışı gibi bir şeydi. Onun kendisine yabancı bir insanken birdenbire kalbine ıstırap ve sevinç veren bir mevcut oluverişini hangi zaman ve hangi dakika hudutluyordu? O, bu hududu ne zaman geçmiş ve ne zaman Celile'nin nazarında böyle kıymet ve ehemmiyet kazanmıştı? Celile onunla üçüncü defa karşılaştığı günü o kulüpteki öğle yemeğini düşünüyordu. Kulübün terasında çiçekli bir masanın başındaydılar. Müjde gözlerin rengine çok yaraşan yeşil bir elbise giymişti. Ve Celile bayağı esvabı içinde ince ve mevzun vücuduyla bir heykel kadar kırışıksızdı. Çeşme Ahu hanımefendinin mirası olan kaşları kalkık ve gözleri uzak lakayt bakışlarla doluydu. Evet, o gün o masanın başında hala eski Celile'ydi. Hayatta şimdiye kadar hiçbir rol almamış olan ve hayat oyununu her zaman seyirci sandalyesinde takip etmiş olan Celile, bütün tevazuuna ve terbiyesine rağmen diğer insanlarla kendi arasında aşılmaz bir mesafe bırakan, hayatın dışında ve onların muhitinin ötesinde duran Celile. O halde onunla ne zaman alakadar olmuştu? O öğle yemeğinde sadece Celile mütemadiyen kocasıyla ona bakmış ve onlar arasında mukayeseler yapmaya o gün başlamıştı. Ve o gün aralarında bir kotre gezisine karar verilmesinden büyük bir memnuniyet duymuştu. O halde bu değişiklik kotre gezisinden sonra mı vaki olmuştu? Bir sabah erkenden denize çıkmışlardı. Henüz bahar. Tam deniz havası değil zannedilebilirdi. Halbuki o gün hava çok sıcak bir yaz gününe benziyordu. Gök bulutsuz, deniz hafif köpüklü, rüzgar çok kuvvetli olmakla beraber yelkenleri cömertçe şişirebilecek kadar şendi. Beyaz kotra yaramaz bir çocuğun eliyle suyun sathına fırlatılmış bir yassı taş gibi çevik dalgadan dalgaya sıçrıyordu. Rüzgarın nefesinde deniz kokusu ve nem vardı. Deniz kokan nemli rüzgar muhteris bir aşık gibi vücutları sarıyor, saçları çekiştirerek dağıtıyordu. Kotrayı Muhsin kendi kullanıyordu. Üstünde beyaz bir pantolon, kolları ve yakası açık beyaz bir gömlek vardı. Ciddi ve ağırbaşlı elbiselerinden kurtulmuş olan vücudu, kıllı ve bakır rengi kollarıyla daha çevik, daha sportif ve daha ince görünüyordu. Rüzgar bembeyaz saçlarını dağıtmıştı. Onun o zamanki o, çok ihtimamla giyinmiş ve çok dikkatle taranmış haline başkalık vermişti. Celile orada onun yanında oturuyordu. Mavi ve lekesiz göğe, dalgaları çivit rengi denize bakıyordu. Ve rüzgarın kucaklayışlarından umulmaz bir zevk duyuyordu. Kızıl saçlarının zengin bukleleri ağır geliyormuş gibi başı arkaya doğru düşmüştü. Kupkuru dudaklarını bir aşk buhsesine uzatır gibi rüzgara doğru uzatıyordu. İçinde bir nebat, bitki gibi, bir hayvan gibi yaşamak iştiyaki vardı. Güneşi, denizi, rüzgarı iliklerinde hissediyordu ve bundan iliklerine kadar işleyen bir zevk duyuyordu. Ve hayatında bu, rüzgarlı denizi ve güneşi hayatı iliklerine kadar hissettiği ilk gündü. Ona bakıyordu. O da bu tabiatın bir parçası, bir unsuru değil miydi? Müjde ötede arka üstü yatmıştı. Lacivert şortundan çıkan beyaz bacaklarını güneşte yakıyordu. Ahmet ile Nuri biraz ötede oturmuşlardı. Bir gece evvel başlayan münakaşalarına devam ediyorlardı. O gün o kotra gezintisinde Celile birinci defa olarak sadece bir seyirci gibi herkesi ve tabiatı seyretmediğini ve şimdiye kadar hiçbir gezintide almadığı zevki duyduğunu, deniz, rüzgar, gök ve tabiat içinde kendi varlığının da karışıp meczi olduğunu hissetti. Celile sanki hayatta o gün doğmuştu ve yaşamaya o gün başlamıştı. Fakat bugün onu o kadar saran o kuvvetli duyguları tahlil ettiği zaman yine kendi kendine itirafa mecburdu ki Muhsin'e karşı kalbinde hususi bir alakanın mevcudiyetini o gün idrak etmemişti. Peki bu alaka ne zaman başlamıştı? Muhsin'in davetlileri olarak otele gelip beraberce yemek yedikleri gün mü? O akşam otelde müzik vardı. Yemekte ve yemekten sonra dans etmişlerdi. Ve Celil'e 18 yaşında bir kızken bile bu kadar hevesle dans etmemiş olduğunu kendi kendine itirafa mecburdu. Sanki hayat şimdiye kadar dinlediği hayatların en harikuladesiydi. Muhsin şimdiye kadar dans ettiği erkekler içinde en iyi dans eden kimseydi. Her zaman fevkalade dans eden Celil'e hayatında hiçbir zaman ahengi bu kadar eş bir anlayışla hissettiği partnere rast gelmemişti. Celil'e belindeki kolun en ufak bir imasına ihtiyaç duymadan adımlarını onun adımlarına uyduruyordu. Onun atacağı adımı o daha hissettiği anda onunla müştereken hissediyordu. Bunun dansta onun kendisini sevk etmesine ihtiyaç bile yoktu. İki vücudun bir ahenk içinde birbirlerini bu kadar iyi anlayışına nadir tesadüf edilirdi. Celil'in yüzü pembe pembeydi. Kalbi hızlı hızlı vuruyordu. Ve sanki baloya birinci defa gitmiş bir genç kız gibi bu gece otel salonunda dans etmekten büyük bir sevinç duyuyordu. Celil'e işte hayatında hiçbir zaman kalbinde böyle bir bayram havası hissetmemişti. O mini mini bir çocukken bile bu neviden sevinçlere yabancı ve uzak kalmıştı. Büyüdüğü matemli eve bayram hiçbir zaman girmezdi. Ölülerin hatıralarına hürmeten bayramlar sessiz ve alelade günler olarak geçirilirdi. Hayır, Celil'e hayatında hiçbir bayramdan hiçbir zaman nasibini almamıştı. Ve işte o gün Kotra'da ve o gece otelde birinci defa olarak yüreğinde böyle bir bayram hissetmişti. Onu en ziyade korkutan da bu değil miydi? Bu sevinç, bu sebebi izah edilemez saadet duygusu. Onu en çirkin hareketleri yapmaya sevk eden şeyin bu memnuniyet duygusu olduğunu biliyordu ve bundan utanıyordu. Kendi kendisinden utanıyor ve kendisini tanımıyordu. Nasıl oluyor da bütün benliği böyle birdenbire değişivermiş bulunuyordu? Ahmet'in üst üste olarak şehirde pek sıkı bir işi olduğu için bir hafta otelden eve dönmüşlerdi. Ve işte bu haftanın ilk ikinci günüydü. Muhsin onları gazinoya davet etmişti. Ve gazinoda o gecede artık günlerden beri gizli bir şekilde varlığında yaşayan duyguların sersemlik veren coşkunluğuna ve bu coşkunluğun kendisini kapıp sürüklediği çılgınlıklara mukavemetsiz varlığını teslim etmiş bulunuyordu. Ve hiç de itiyatlarında olmayan bütün bu işleri yaptığı için de içinde sevinç ve huzurdan başka bir his bulunmamaktan utanıyordu. Celile güzel bir kadındı. İstanbul gibi bir şehirde güzel bir kadın, herkesten ne kadar uzak ve ne kadar yalnız bir hayat geçirirse geçirsin, her zaman nazari dikkati üzerine celbeder ve her zaman ayakları altında isterse çiğneyip geçebileceği, isterse eğilip toplayabileceği kalpler bulurdu. Celile hem genç kızlığında hem icdivazından sonra, hele icdivazından sonra yolunun üstünde bu nevi kalplerden birçoğunu bulmuş ve her zaman sanki onları hiç görmemiş gibi çiğneyip geçmişti. Celile'ye kocasının bulunduğu bir mecliste kulağına böyle fısıltı halinde bu nevi duygular itiraf eden ilk erkek muhakkak ki Muhsin değildi. Celile 35 yaşlarında bir kadındı. Ve böyle hayatında ilk erkek itirafıyla veya ilk cüretkar hareketle kendisini kaybedecek kadar hiçbir şey bilmeyen bir kadın değildi. Celile muhatabı olduğu bu nevi duygular ve itiraflar karşısında her zaman ve her zaman uzak ve lakayt kalabilmişti. Ve kendisiyle kendisine karşı bu cüretkarlığı gösterenler arasında nasıl umulmaz mesafeler olduğunu hiçbir söz söylemeden onlara hissettirmişti. Fakat o gece gazinoda masasının başında Muhsin kendisine o sözü söylediği zaman birdenbire kalbinin ta içinde büyük bir heyecanın, bunaltıcı bir saadetin coşup taştığını anlayıvermişti. Birinci defa olarak hayatında bir insanın hiçbir mesafe tanımayan bir cesaretle kendi benliğine yaklaştığını, benliğini bütün dış alemden uzak tutan memnun mıntıkaya giriverdiğini görmüştü. Karı koca hayatlarının bütün samimiyeti ve mahremiyeti içinde bile Ahmet ona bu kadar yaklaşmamıştı. Bu yabancı erkek kadar. Çünkü Celile Ahmet'i daima ve daima iç aleminin dışında tutmasını bilmişti. Hiçbir zaman o kendisini tamamıyla Ahmet'e vermemişti. Bütün samimiyeti ve bütün benliğiyle. Halbuki sade bakışlarla, gözlerle ve sade susuşlarla kendisini tamamıyla Muhsin'e veriyordu. İçinde hiçbir şey esirgemeden. Muhsin'in kendi hakkında, kocası hakkında kötü bir şey düşünebileceğini aklına dahi getirmiyordu. Hatta kocasının o gece ilk defa olarak Muhsin'e 200 bin liralık iş meselesini açtığını bile duymamıştı. Ahmet'in aceleyle bu meseleyi açıp Muhsin'den 2 gün sonra için yazıhanede bir randevu aldığını fark dahi etmemişti. Ahmet'in banka taahhüt mektubu meselesi diye bir şeyi Muhsin'le konuştuğunu işitmemişti. Ahmet büyük bir heyecan içinde bu meseleyi konuşurken Celile kendi aleminde, kendi coşkunluğu içindeydi. Hiçbir şey görmüyordu. Hiçbir şey bilmiyordu. Sadece bildiği şey bu akşam bu yabancı erkeğin yanında bulunduğu, onun kendisine karşı hususi bir alaka gösterdiğini gördüğü ve onun sıcak sesini kulaklarının dibinde bulduğu için duyduğu tarifsiz bir saadetle mesut olduğuydu. Bu adam avuçları içinde kendi mini mini elini ezerken onun yabancı olduğunu dahi düşünmüyordu. Hicap duymuyordu. Bu korkunç bir cinnetti. Onun elini, onun bakışını, onun sesini, onun okşayışlarını, onu istiyordu. Bu kadın, bu çılgın, bu düşüncesiz kadın kendisi miydi? Kendi kendini tanımakta hakikaten güçlük çekiyordu. İçinde bir başka kadın peyda oluvermişti ve işte o başka kadın yaşıyordu. Hiçbir ahlak kaidesi tanımamış bu dünya hakkında, yaşadıkları muhit hakkında hiçbir düşüncesi olmayan bir başka kadın. Tıpkı bir hayvan gibi, şuuru ve idraki olmayan, tıpkı bir hayvan gibi insiyaklarıyla hareket eden, insiyaklarına zebun olan acayip bir mahluk. Celile'nin sakin, terbiyeli ve uyuşuk varlığı içinde dirilivermişti. Bu bir cinnete, bu bir ruh hastalığına benziyordu. Ah hayır, hayır, bu hiçbir şeye benzemiyordu. O gece Celile birdenbire müthiş bir şey anlamıştı. Bu başka kadın, bu la ahlaki, ahlak dışı ve mecnun kadın, içinde birdenbire doğmuş olan bu ikinci kadın, kendini Muhsin'in kollarına atabilmek için öteki Celile'nin, birinci kadının hayatını, iffetini, namusunu ve haysiyetini çiğnemekten, çiğneyip öteye geçmekten en ufak bir korku duymayacaktı. Ve bu pek müthişti. Bu adamdan niçin bu kadar haz ediyordu? Bu adamı ne sebepten kendisine bu kadar yakın buluyordu? Ahlakını, düşüncelerini, muhitini, hiçbir şeyini bilmediği bu adamı. Celile'nin bu zaafını kendi kendine izah edebilmesine, bunu mazur gösterebilmesine imkan yoktu. Bu bir sihir gibi, bu bir büyü gibi bir şeydi. Şuurla hiçbir münasebeti olmayan, hatta şuuru körleştiren bir duygu. Celile yalnız Muhsin'i tanımamakla kalmıyordu. Onun kendi hakkında nasıl düşünceleri olduğunu, nasıl mütalalar yürüttüğünü, nasıl hükümlere vardığını dahi bilmiyordu. İşin en korkunç tarafı, bütün bunlarla hiç alakadar olmayışıydı. Bir dağın tepesinden kopan bir hava parçası, derin bir uçuruma doğru nasıl büyük bir süratle ve önüne her geçen şeyi kopararak, ezerek, devirerek yuvarlarsa, Celile de tıpkı o yerinden fırlamış taş parçası gibi müthiş bir meçhule doğru yuvarlandığını hissediyordu. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 93.